to presenting at the Grammys con el mulito de Jennifer. Maybe now you understand.
Merhaba, ben Erdo Özdağ.
Merhaba, ben Enda Yıldız.
Mobilite'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda farklı bir iş yaptık ve yaklaşık 20-25 saniye boyunca Nokia'nın yeni ürün yerleştirme videosu diyebileceğimiz ama Jennifer Lopez'e sorarsanız kendi şarkısının en son videosu olan Lift Up şarkısının ekran görüntüleriyle karşınızdaydık. Bunu ekranlara getirdik çünkü geçtiğimiz günlerde tartışılan ve konuşulan bir konu oldu. Nokia Lumia 920'yi almış ve resmen klibin ortasına başrol oyuncusu olarak yerleştirmiş. Jennifer Lopez'i bile gölgede bıraktığını söyleyebiliriz. Hatta ekranlara da geldi az önce şimdi oynamakta klip. Hani resmen Lumia 920'yi göstermek için bir sahne koyulmuş oraya bakıldığı zaman. Ama günün sonunda artık yeni reklam dünyası çerçevesinde, yeni reklam anlayışları çerçevesinde bu da bir metot. Ürün yerleştirme metodu. Ülkemizde de ben çok fazla Türk yani televizyonları takip etmesem de ya da televizyon izleyecek aslında vakit ayıramasam da ülkemizde örneğin İntikam dizisinde bu çok sık yapılır hale gelmiş. Zaman zaman hem internet ortamında olsun hem kendi aramızdaki sohbetlerde olsun bunu konuşuyoruz. Orada da örneğin HTC marka telefonları kullanıyorlar ve Sony'ye ait dizüstü bilgisayarları zaman zaman sırf onları ekrana göstermek için belki de ürün özel sahneleri çekip diziye yerleştirdiklerini gördük. Ama dediğimiz gibi bunlar artık çok sık yapılan şeyler. Televizyonlarda bile programların altında bu programda artık ürün yerleştirme uygulanmaktadır tarzında açıklamalar olduğunu görüyoruz, biliyoruz.
Zaten baktığımızda eskiden yapılan ürün yerleştirmeler çok ufak detaylar şeklinde olurdu. O detayları anı takip eden, ince detayları takip eden kişilerin gözüne çarpardı ve oradan baktıklarında ancak işte burada bunu kullanıyorlarmış demek ki diye böyle bir alttan mesaj şeklinde olurdu. Şimdi bu Lumia örneğine bakarsak hani klibe ürün değil, ürünü klibe ürün değil, ürünü klibe yerleştirmişler gibi şeyler olmuş böyle. Yani sırf o senin de dediğin gibi cihazı ön plana çıkaracak, onu orada göstermek için ekstra sahnelerin kullanıldığını görüyoruz. Revenge yani intikam dizisi de öyle. Zaten yabancı bir dizinin birebir Türkçe, Türk versiyonunu
uyarlanmış gibi. Zaten son zamanlarda bunu çok yapar hale geldiler.
Evet, pek fazla hani kendimiz bir şey üretmeyelim. Dışarıda tutan popüler şeyleri alalım birebir. Türk izleyicisine uyarlayalım sağdan soldan ufakça deyip ekrana sürüyorlar. Neyse, konuya geri dönecek olursak bu tarz ürün yerleştirmeleri görüyoruz. Daha da çok göreceğiz herhalde.
Ya bakıldığı zaman yurt dışında da özellikle çok sık yapılan uygulamalardan bir tanesidir bu. Örneğin hani Tron Efsanesi filminde de Nokia N8 ki üzerindeki işlemci hakikaten aptal bir işlemci aslında bakıldığı zaman. Çok güçlü bir işlemci olduğunu söyleyemeyeceğiz. Hani eleman onunla gidiyor. Yüksek teknoloji firmasının, işletim sistemi geliştiren bir firmanın şifreli kapısında şifreyi kırarak içeri giriyor. Yani bakıldığı zaman bazen böyle en azından konuya hakim kişilerin bile inanmayacağı şekilde ürün yerleştirme yapabiliyorlar. Ülkemizde de dediğimiz gibi sık sık yapılan şeyler. Aslında az önce de güzel bir örnek verdim. Belki 1-2 dakika bunun üzerine konuşmakta fayda var. Bizim ben dediğim gibi ben çok fazla televizyon izlemiyorum ama zaman zaman takip etme durumu olduğunda hep yurt dışından artık bir adaptasyon var. Hani özgün çalışma yok. En kolayına kaçıyor yapımcılar genelde. İşte illa insanları dram, hüzün, işte kötü ruh haline sevk edebilecek ya da daha böyle nasıl diyeyim melankolik havalara itebilecek yapımlar yaparak ekranlara geliyorlar bu bağlamı. Tabii hepsi için bunu söyleyemeyiz. Örneğin hani bakıldığında Muhteşem Yüzyıl çok tartışılıyor ancak prodüksiyon kalitesi anlamında hakikaten ciddi çalışmaların yapıldığı bir dizi olarak gösterilebilir.
Hikaye anlamında bize ait olmasının yanı sıra orijinal bir çekim tarzı da var ve baktığımızda Doğu Avrupa ülkelerinde özellikle hani almış başına gitmiş durumda. Arap ülkeleri olsun, daha bir fazla adını bilmiyorum ama eminim bu Arabistan'da, Arap Emirlikleri olsun o bölgelerde falan çok popüler şekilde izliyor. Hani deli gibi izlediklerini biliyorum.
Ya en azından hani daha özgün yapımlar yapmaları gerekir diye düşünüyoruz.
Yani yapıldı mı yapılıyor.
Arada belki de işin biraz daha zor kısmına girerek gerçek anlamda güldürebilecek komedi yapımları ya da belki biraz daha ileri giderek bazı bilim kurgu yapımları da aslında yapılabilir ama tabii
20
biraz...
20 yıllık sitcomları tekrar ısıtıp ısıtıp aynı kişilerin artık.
Aynen. Biraz tabii burada yapımcıların risk alması gerekiyor. Tabii televizyon patronlarının da aslında bunlara biraz müsamaha göstermesi lazım. Çünkü ikinci bölümünde tutmayan ya da reyting almayan dizilerin kaldırıldığını daha önce çok sık okuduk, duyduk. Umarız bizim televizyonlarımızdaki kalite de daha çok artar. Saçma sapan gereksiz yarışma programları yerine ya da gereksiz magazin programları yerine en azından daha yüksek kaliteli yapımlar ekranlara gelir. Böylece insanların televizyon önünde geçirdiği sürede daha fazla verimli hale gelir diyelim. Çünkü bizim ülkemiz maalesef en çok televizyon izleyen, televizyon önünde en çok vakit harcayan ülkelerden bir tanesi diyerek diğer haberimize geçelim. Bu haberimiz özel bir haber. Bunu belki de ilk defa bu ekranlardan duyacaksınız. Samsung'la ilgili bir haber ya da Samsung Türkiye ile ilgili bir haber. Biliyorsunuz Samsung yavaş yavaş tüm ürünlerini Türkiye'ye getiriyor. Evet. İşte bugün çamaşır makinesinden akıllı telefonuna kadar zaten her ürün var. Ama henüz Türkiye'de en azından resmi olarak lansmanı yapılmamış bazı ürünler de var. Bunlardan bir tanesi ya da ürün gruplarından bir tanesi de SSD'ler. Şu an Türkiye'de Samsung marka SSD'ler satılıyor. Hatta Samsung'un sitesine girerseniz Türkçe açıklamalara sahip özel bir SSD sayfası da var ancak henüz resmi lansman yapılmadı. 11 Haziran'da eğer son dakika değişikliği olmazsa Samsung Türkiye kendi SSD'lerini Türkiye'de lanse etmiş olacak ve tüm Türkiye'de yaygın olarak bu SSD'ler bulunmaya başlayacak. Samsung'un ürünlerine baktığımız zaman Pro serisi ürünleri var, 840 serisi ürünleri var. Yurt dışında beğeni kazanan, ödül toplayan SSD'leri var. bu markanın bu ürünlerle beraber ülkemize gelmesiyle birlikte SSD pazarında da ufak tefek değişiklikler olabilir. Bugünlerde de fiyatlar yükselmişken rekabete yeni bir oyuncunun dahil olması belki fiyatların bir miktar daha aşağı düşmesine vesile olabilir. Olmasa bile biz öyle umalım ve öyle olması için bekleyip görelim diyelim.
Samsung'un çok başarılı SSD'leri var herhalde. Senin de dediğin gibi 840 daha böyle son kullanıcıya 840 Pro'da biraz daha kurumsala kaçan bir SSD yapısı. Ama hem sağlamlıkları olsun hem hızları olsun dayanıklılıkları olsun çok ciddi anlamda üst seviyeye oynayan sürücüler olduğunu görmekteyiz. Hatta ben de çok soru alıyorum. SSD incelemeleri bildiğiniz üzere ben yaptığım için izleyicilerimiz, takipçilerimiz, okurlarımız soruyor. Samsung SSD alayım mı? İşte şu 840 nasıldır? 840 Pro nasıldır? Hani bulabildikleri noktalarda ben de tavsiye ediyorum Samsung'un ürünlerini. Ülkeye resmi olarak gelmesi de daha iyi olacaktır. Hem çeşit anlamında kapasite farklı kapasite seçenekleri anlamında olumlu etki yaratacaktır. SSD'ler maalesef şu anda biraz yüksek fiyatlandılar. Özellikle 4-5 ay öncesinde çok iyi fiyatlara güzel kapasiteli SSD sürücüler alabiliyorduk. Belki de senin de dediğin gibi Samsung'un da tekrar pazara dahil olmasının ardından fiyatları bir miktar daha aşağı görüp daha rekabetçi bir konuma geldiğini görebiliriz.
Samsung'la ilgili bir başka özel haberi de aslında verelim, paylaşmakta fayda var. Henüz resmi olarak doğrulatamadık en azından zamanlama anlamında. Ancak Samsung'un en büyük akıllı telefonu olan Galaxy Mega 6.3'te büyük bir ihtimalle önümüzdeki ayın sonlarına doğru Türkiye'de pazara girmiş olacak. Telefon tasarımı zaten güzel görünen bir yapıya sahip. Çift çekirdekli Cortex A15'te bir işlemcisi var. Galaxy Note 2'nin belki biraz da altında konumlandırılabilir. Çünkü genel olarak bakıldığı zaman
donanım olarak
biraz daha zayıf bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Ekran boyutu daha büyük olmasına karşın. Bekleyip göreceğiz. Samsung'un Türkiye ile ilgili değişik planları var. Bir kısmını biz de duyduk. Bazılarını şu an için açıklayamıyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde özellikle Haziran ayında pek çok sürprize gebe yeniliklerin yolda olduğunu söyleyebiliriz diyerek buradan da HTC'ye geçelim. HTC'de kriz üstünde kriz var. Pek çok yönetici istifa ediyor. Evet. Neredeyse her gün yeni bir yöneticinin ayrıldığını ve şirketi bıraktığını duyuyoruz. Ancak hani güzel şeyler de olmuyor değil. Şirketin amiral gemi modeli olan, akıllı telefon modeli olan One'ın satışlarının yaklaşık 5 milyon civarına ulaştığı söyleniyor. Henüz tam rakamı paylaşmadılar. 5 milyon bile demiyorlar henüz. 5 milyon civarında olduğu söyleniyor. Ancak bu iyi bir rakam olarak gösterilebilir. Tabii rakibi Galaxy S4'e baktığımızda 10 milyon rakamına geçmiş durumda. Orada daha hızlı bir gelişim söz konusu. Ancak 5 milyon rakamı da bir yüksek performans segmentine yer alan, fiyatı yüksek olan akıllı telefon için son derece iyi. En azından böyle bir zaman dilimi için.
Burada HTC'nin tek büyük sıkıntısı kendilerini de açıkladığı üzere parça tedariği konusunda ciddi sıkıntılar yaşaması. Yoksa bu sayıdan daha yüksek satış rakamlarına ulaşacaklarını tahmin etmek zor değil. Ama maalesef telefonu üretemediler. Hala tam olarak da rayına oturtabilmiş değiller.
İki kat arttırdık diyorlar gerçi üretim ama
gene hala talepten azını üretebiliyoruz diye açıklama yapmışlar. Önümüzdeki aylarda özellikle Haziran ayının başlangıcı ortalarına doğru bu tedarik sıkıntısını aşıp talebe birebir orantıda cevap verebilecek üretim yapabilecekleri söylüyorlar. HTC One çok başarılı bir telefon. Bu üretim sıkıntılarını da aşıp piyasada düzgün bir şekilde yerini alabilirse daha yüksek satış rakamlarına ulaşacaktır. Tabii senin de dediğin Galaxy S4'ün 10 milyon bir ay daha olmadı 10 milyon barajını geçmesi de o Galaxy markasının artık ne kadar güçlendiğinin en büyük göstergesi. Hatta buradan da diğer habere çok girdik. İstersen
evet,
atlayalım.
Diğerini atlayalım. Samsung Galaxy S4 10 milyon barajını geçti. Evet. Artık zaten söylemiş olduk. Evet. Belki biraz daha fazla detayı bu haber içerisine verebiliriz. Bu önemli çünkü 27 Nisan'da satışa çıkmıştı Galaxy S4 ve aradan bir ay geçmeden 10 milyon barajını geçti açıklandı. Bu önemli. Galaxy'nin hakikaten Android dünyası içerisindeki yerini görmek açısından önemli. Çünkü önümüzde bazı rakamlar var. Örneğin Galaxy S3 10 milyon barajını 50 günde yani yaklaşık 2 ayda geçerken Galaxy S2 5 ayda geçmiş. Galaxy S ise 7 ayda geçmiş. Hani 7 ay, 5 ay, 50 gün derken bir ayın altına inmiş durumda. Bu hakikaten Galaxy'nin Android dünyası içerisindeki yeri ve önemini göstermek açısından ve pek tabii ki Samsung'un satışlardan elde ettiği paraları anlayabilmek, görebilmek açısından hani önemli rakamlar.
S5 çıktığında belki de bir haftada 10 milyonu zorlayacak mı diye düşünebiliriz. Tabii o biraz fazla iyimser bir veri olur. Ama tablonun böyle olması normal. Çünkü Galaxy S ilk telefona baktığımızda insanlar Galaxy markasını daha tanımıyorlardı. Android'e çok alışkın değillerdi. O zaman Android'in ikili sürümleri piyasada dolaşıyordu, Froyo'da dolaşıyordu. Telefona, platforma, işletim sistemine yabancılardı. İşte ilk telefon onu biraz öğretti. İkincisi başarılı bir telefondu hem donanım anlamında. Bugün
hala İkincisi bana kalırsa zaten Galaxy serisinin hani böyle sıçrama yapmasındaki en büyük role sahip telefondur. Hatta bana kalırsa en iyi telefonu diyebilirim Galaxy serisinin içerisinde. Tabii şöyle bugün Galaxy S4'e bakarak S2'yi değerlendirmek değil, S2'nin çıktığı dönem için değerlendirmek gerekirse hakikaten çok başarılı bir telefondu.
Evet, S2'nin bir notunun kırılabileceği yeri belki ekran düşük çözünürlüğü ekranıydı. Onun dışında kasasıydı, malzemesiydi, performansıydı hala iyi. Bugün hala S2'yi çok hızlı bir şekilde kullananlar
var. Yakın zamanda seninle bir S2'ye 4.1.2 güncellemesi kurduk.
Evet, güncellem. Gayet de.
Telefonun hakikaten performans noktasında 1400 milisaniye örneğin SunSpider testini aldı ki işte bugün günümüzün en modern bazı akıllı telefonları o skorları henüz alamıyorlar.
Evet, S3 güzel bir telefonda eleştirilecek çok yanı var. Malzeme kalitesi olsun, ekranının işte parlaklığı, güneşte görünebilirliği vesaire derken. S3 ama gene sunduğu yeni teknolojiler olsun, bazı şeyleri kullanıcılara ilk defa sunmasıyla önemli bir telefon oldu. Bence S3'ün şu andaki en büyük sıkıntısı bellek. Şu an onu da hani girdik bari söyleyelim. 4-2-2 test durumunu kurdum ben ve telefon iyice bayılmış durumda şu anda. Bellek tüketimi inanılmaz bir şekilde arttı ve artık herhangi bir uygulamadan arayüze, launcher'a yani home screen'e geri döndüğünüzde bütün widget'ların tekrardan çizildiğini, RAM'in boşaltılıp onların tekrar yüklendiğini görüyorsunuz. Tabii bu da can sıkıcı bir durum.
Şunu da söyleyeyim, bu tabii bir test roomuydu.
Evet, test
room. Piyasaya çıkacak final sürümü biraz daha iyi olacaktır ancak ne derece iyi olduğunu bekleyip görmek gerekiyor.
Bir de TouchBiz'in artık yeni özelliklerle beraber iyice RAM'i aç bir hale geldiğini söyleyebiliriz. O yüzden şu anda iyi bir telefon almak için 2 GB RAM minimum
gerekiyor. Tabii bunun dışında şunu söyleyelim. Galaxy S4 olsun, HTC One olsun, Sony Xperia Z olsun. Artık üreticiler bu telefonların standart Android sürümüne sahip versiyonlarını çıkarması gerekiyor. Çünkü maalesef bu arayüzleri üreticiler yapamadı. Google da bunun önüne geçemedi. Evet. Tamam evet. iOS'la kıyaslandığı zaman özelleştirilebilir arayüz büyük bir avantaj gibi görünüyor.
Çok acayip şeyler de ekliyorlar hakikaten. Ama
yani hakikaten bugün şöyle bir durum söz konusu. İşte Samsung pek çok yazılım özelliği sunuyor. Göz takibi, kafa takibi, sesle kontrol, onunla bununla kontrol vesaire. Bakıldığı zaman telefon dolu dolu geliyor ama bunların hepsini aktif hale getirdiğiniz zaman pil ömrü kısalıyor. Aynı zamanda telefon yavaş yavaş şişmeye başlıyor. Evet. Yani 5 uygulama açarken şişmesi gereken telefon artık 3 uygulama açtığında şişer hale geliyor. Belki de üreticilerin alternatif versiyon olarak bunların stok Android arayüzüne sahip versiyonlarını da çıkarması gerekiyor. Galaxy S4'ün Google tarafından öyle bir versiyonu piyasaya sürülecek. Yani HTC One için de benzer bir planın olduğu söyleniyor. Google çıkarmasa bile HTC'nin öyle bir adım atacağı konuşuluyor.
Çok mantıklı bir hareket olur. Çünkü bir insan illa o telefonun içindeki yazılım için sevmiyor olabilir ki. Yani sırf fiziksel özellikleri, donanımından dolayı da o telefonu seviyor olabilir. Ve stok Android arayüzünü seven birçok insan var benim tanıdığım. Çok akıcı çalışıyor, güzel çalışıyor ve o insanların taleplerine birebir şekilde cevap verebiliyor. Yani o yüzden o telefonda fazlasının olmasının çok da bir avantajı yok o kişiler için. Ekstradan bir de telefonu yavaşlatıyor. Neden yani? Gerek yok. Bu insanlara da bence böyle bir opsiyon, stok Android versiyonuna sahip her modelin bir güncelleştirmesi bence sunulmalı.
Görünüm o ki hem Google böyle bir hamleyi önümüzdeki günlerde farklı üreticilerin farklı modelleriyle devam ettirebilir hem de bu ilgiyi gören üreticiler kendileri de böyle adımlar atabilirler. Bu arada Galaxy S4 ile ilgili şunu söyleyelim. Şu an için hani Samsung çok özel isimlerle açıklıyor ancak genel olarak bakıldığında işte siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğin yaygın olarak bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak yaz döneminde
yaz
farklı renk seçenekleri de daha renkli, daha cıvıl cıvıl alternatif seçenekler de piyasaya girecek gibi. İlerleyen aslında haberlerimiz arasında vardı, onu da istersen burada söyleyelim. Galaxy S4'ün bir de aktif adını taşıyan bir versiyonu var. Evet. Suya ve toza dayanıklı versiyon. Onunla ilgili de görüntüler ve bazı videolar geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. Telefon genel olarak önden bakıldığında Galaxy S4'ün aynısı ancak arkadan bakıldığında yeni bir kapağa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bağlantı noktaları özellikle korunmuş durumda ve artık fiziksel butonlar var. İşte ana ekran butonu, geri dönüş butonu ve ayarlar butonu fiziksel olarak tasarlanmış durumda. IP sertifikaları var. Suya ve toza dayanıklı yani Xperia Z gibi dayanıklılık söz konusu bu telefonda. Ama donanımın daha zayıf olacağı söyleniyor. Örneğin kameranın 8 megapiksel olduğu ve işlemcinin Snapdragon olduğu konuşulmakta. İlerleyen günlerde telefonla ilgili daha detaylı ve temiz bilgiler ortaya çıkacaktır. Çıktıkça da zaten biz sizlerle paylaşıyor olacağız diyerek buradan BlackBerry'ye geçelim. BlackBerry kan kaybeden bir firmaydı. Xeon'la birlikte biraz toparlar gibi
şeyler
oldu ama
dedik.
Orada da Xeon iyi bir telefon olmasına rağmen 2000 lira gibi agresif bir fiyatlandırmayla ki agresif demeyelim aslında o yanlış olacak. Gereksiz bir fiyatlandırmayla piyasaya sunuldu Türkiye'de.
Ürkütücü yani.
Ya ürkütücü. Telefon kötü bir telefon değil ancak yeni bir işletim sistemi var. Yazılım konusu henüz tam anlamıyla oturmuş değil. Ve siz bu telefonu 2000 liradan Türkiye'de piyasaya sunmaya çalışıyorsunuz ki o fiyata bakıldığınız zaman bugün HTC One var, Galaxy S4 var, yani. Xperia Z var hatta daha ucuz. 300-500 lirada daha ucuz alıyorsunuz. Kaldı ki 1500 liraya ben geçen günlerde Note 2 gördüm örneğin Galaxy Note 2. Yani tüm bunların yanında siz bu telefonu gider 2000 liradan piyasaya sürerseniz sonuç maalesef çok da parlak olmaz. Evet kurumlar belki alabilir. Ama son kullanıcıya maalesef ulaşamazsınız. Herhalde ilerleyen günlerde Xeon'un fiyatını düşüreceklerdir. Ancak biz yeni model Q10'a geçelim. Q10'da BlackBerry'nin yeni 10. nesil BlackBerry 10 adını verdiği işletim sistemini kullanan hem dokunmatik ekranı hem de küvert fiziksel klavyeye sahip versiyonu iyi bir donanımı var. Aslında pek çok kişiyi mutlu edebilecek. Kaldı ki işte 9970 ya da 9790 gibi Bolt ailesinin güncel modelleriyle kıyasladığımız zaman uçar kaçar bir telefon olduğunu da söyleyebiliriz ama yine bakıldığı yani zaman
Android camiasının orta seviye bir telefon olmuş.
Orta seviye telefon. Tabii 2 GB bellek olması burada önemli. İyi bir gelişim. 16 GB bellek var. Snapdragon'da işlemcisi var 1.5 GHz'ında ama yine 2000 liralık bir fiyatlandırma var. Yani, yine hüsran.
Evet, telefonun yapısına baktığımızda bir kere ekranı ufak. Fiziksel klavyeden dolayı 3.1 inçlik bir ekranı var. Ya yani insana bilmiyorum. Ben açıkçası bir telefon almaya gidecek olsam BlackBerry'ye de baksam ya o ufak ekranından yani dolayı bir de altında fiziksel tuş. Yani o telefon bende 2000 lira eder hissiyatını uyandırmıyor açıkçası. BlackBerry kendi bacağına sıkmaya devam ediyor. Şu fiyatları biraz daha böyle 1100-1200 seviyesine koysalar da şu telefonları böyle herkese satsalar diye düşünüyoruz ama nasıl bir satış politikası? Biz hala anlam veremedik. BlackBerry de bu kafadan devam ediyor. Belki de az satalım, öz satalım kafasına geldiler ama bu fiyatlara ben açıkçası Qion'un çok satacağını düşünmüyorum.
Qion çok satmayacak gibi görünüyor zaten 2000 liralık fiyat etiketiyle, ancak doğru fiyatlandırmayla çıkarsa Q5 adını verdikleri o yeni trend çizgilere sahip ve gençlerin hedeflendiği telefon satma potansiyeline sahip. Ama tabii fiyatın iyi belirlenmesi lazım. Bugün Galaxy S3 Mini 750 liraya bulunabiliyorsa, Lumia 620 daha düşük fiyatlandırmayla bulunabiliyorsa, Sony tarafında Xperia var, Xperia SP var, pek çok telefon artık 1000 lira civarında ya da 1000 liranın altında bulunabiliyorsa ki bu telefonların daha makul fiyatlandırma seviyelerine gelmesi gerekiyor diyerek aslında bu haberimizi de burada noktalayalım. Hı-hı. Az önce Xperia SP ismini verdim. Buradan şöyle bir öz eleştiri yapalım. Biz aslında geçen bölümde Xperia SP'yi biraz hak ettiğinden az zaman ayırmışız. Evet. Okuyucularımızdan, sizlerden gelen yorumlarda bunu gösteriyor. Lütfen bu konuda kusura bakmayın. Xperia SP hakikaten fiyatlandırması itibariyle donanım anlamında iyi bir telefon.
İyi telefon. Hakkını vermek lazım.
4 çekirdekli telefonlarla kıyaslamış bazı okuyucularımız. Zaten Snapdragon'un çift çekirdekli versiyonunun neredeyse her testte Tegra 3'ten daha başarılı olmayı başarıyordu. Bu bağlamda Xperia SP'de derli toplu güzel bir telefon. Biz S3 Mini'yi, S4 Mini'yi örnek verirken S4 Mini tam anlamıyla olmuş bir telefon anlamında örnek vermedik. Telefonun donanımlarının geliştiğini ve artık mini diyebileceğimiz, daha üreticileri mini olarak isimlendirdiği telefonların bile yüksek performanslı donanımlara sahip olmaya başladığını göstermek açısından üzerinde durmuştuk ama Xperia SP'de hakikaten donanım anlamında pek çok kişinin beklentilerini karşılayabilecek,
hatta fazlasını sunabilecek,
yüksek performans segmentine bile ucundan girebilecek bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda da lütfen bizi yanlış anlamayın. Program içerisinde haberler arasında geçiş yaparken bir spontane bir akışı ve daha doğal bir yayın çizgisini benimsemiş durumdayız. Bazen daha fazlasını hak eden telefonlara zaman zaman ister istemez bilinçsiz bir şekilde aslında daha az zaman ayırabiliyoruz. Bu bağlamda lütfen tekrar kusura bakmayın diyerek diğer haberimize geçelim. Bu da bir dizüstü bilgisayar haberi olacak. Şimdi Haswell jenerasyon 4. nesil Intel işlemciler yolda, önümüzdeki günlerde lanse edilecek bu işlemciler. Ve bu işlemcileri kullanan dizüstü bilgisayarlar da yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi MSI oldu. MSI'nin GT70 Dragon 2 adını verdiği dizüstü bilgisayarı hem Haswell tabanlı mobil Intel işlemci kullanıyor, hem de Nvidia'nın GT780 mobile grafik birimine sahip. Tasarım zaten şu anki MSI oyuncu bilgisayarları nasılsa o şekilde. Tabi Dragon serisi olması itibariyle kırmızı renklere hakim.
Dragon Edition'ın ikinci versiyonu yani.
İkinci versiyonu. Ve Steel Series'in renkli klavyesi var. Hakikaten çok şık dönem bir dizüstü bilgisayar.
Evet. MSI bu gaming laptop, yani oyuncu laptopu işini çözdü. Yapıyorlar artık. Donanım anlamında da güzel güncellemeler yapıyorlar. Haswell zaten eli kulağında, söylemiştik. Üreticilere zaten birkaç önceden bütün çipler, işte altyapı, teknik donanım ulaştırılmıştı. Hı hı. Çok öyle aman aman zaten bilgisayarı baştan değiştirecek, tasarlayacak bir ihtiyaç da yok ortada. Ekran kartını da değiştirmişler. Zaten GeForce 700 serisi de bildiğimiz Kepler. Nvidia da sağ olsun orada.
Yeniden isimlendirdi.
İnsanlara hani sunmaya devam ediyor.
AMD bunu yaptığı zaman eleştiren firma şimdi bugün kendisi aynı işlemi yapıyor. Ya da birbirleri arasında böyle bir hani birbirlerine karşı böyle bir hamleleri oluyor zaman zaman bakıldığında, ama MSI'nin yaptığı açıklamalara bakarsak bu sistem 3D Mark Vantage'dan 36.000 puan civarında skor alıyormuş ki bunun masaüstündeki karşılığı da 4 çekirdekli Core i5 i1 işlemci artı GeForce 670 ayarında bir masaüstü ekran kartına denk geliyormuş. Ama tabii burada hani zaten GT70 iri bir bilgisayar. Evet. Bu bağlamda da zaten bu performansı sunması doğal diyerek.
Burada benim eklemek istediğim bir şey var. Bir de bunun daha ufak bir versiyonunu yapıyorlar. Evet, 14 inçlik. Yani o benim çok dikkatimi çekti açıkçası. Büyük gaming dizüstü bilgisayar yapmak çok zor bir şey değil. Sonuçta gülle gibi, böyle külle, kocaman tuğla gibi duvar kadar dizüstü bilgisayar alıyorsunuz. Bu ise 14 inç boyutunda. Yine benzer donanımlara sahip. Ekran kartı bu sefer biraz daha kırpılmış.
Kaldı ki 22 mm kalınlığında olacağı söyleniyor ki neresi ultrabook
standartlarında. Yani evet. GTX 760 ama olacak. O da zaten her şeyi akıcı, çok hızlı bir şekilde oynatacaktır. 2 kilo da ağırlığı var. Al kolunun altına, her yere götür. Aç, oyun oyna. Çatır çatır oynarsın.
Ya bu bilgisayarların böyle daha ufak oyuncu bilgisayarlarından söz ederken Razer'ın Blade diye bir bilgisayarı vardı. Hakikaten çıktığında çok heyecanlandığımız bir bilgisayar oldu ama maalesef şu bilgisayarı bir denemek, kullanma şansını yakalayamadık. Bu kadar ince bir bilgisayar içerisinde böyle yüksek performanslı donanımları koyup yanına da dokunmatik bir OLED ekran koymak hakikaten herkesin yapabileceği ya da yapabilse bile pazarlama açısından isteyebileceği bir unsur değildi. Keşke fırsat olsa da o bilgisayarı da kullansak diyoruz ancak Razer Türkiye'de sadece daha çok çevre birimleriyle olduğu için maalesef yakın zamanda pek de öyle bir gelişme söz konusu olacak gibi görünmüyor diyerek diğer haberimize geçelim istersen. Hazır oyunlardan bahsetmişken oyun dünyasında en çok ilgilendiren konulardan bir tanesine bir mobility yorumu getirelim. Yeni Xbox.
Xbox One.
Geçtiğimiz günlerde lanse edildi. Amerika'da bir lansman yapıldı.
TV.
Lansmana biz katılamadık. Gerçi Amerikan basın kuruluşlarının özel bir lansmanı olduğu için zaten Avrupa'dan giden de pek olmadı. Ancak Amerikalı gazeteciler bu etkinliği beğendiler. Ben hatta Twitter'dan yazdım bunu, Amerikalı gazeteciler beğenmiş diye. Ama ilginçtir, onlar dışında katılmayan hiçbir gazeteci neredeyse beğenmedi etkinliği. Çünkü bir oyun tanıtımı, oyun konsolu tanıtımı yapıp 10 lafınıza 10 kelimeden 9'u TV olunca.
Demek istedim şu anda.
Yani evet. Maalesef hani o olay biraz beklentilerin dışına çıkmış durumda. Ama biz Xbox'a geri dönelim istersen. İlk konu kuşkusuz tasarım. Şimdi Xbox One'ın tasarımı 10 kişiden 9'un beğenmediği bir yapı oldu. Hani adamlar hep TV dedik ya. Bildiğin uydalıcısı gibi olmuş yani bakıldığı zaman. Hatta eskilerin uydalıcısı gibi. Evet, bugün artık 100 liraya satılan neredeyse parmak boyutunda uydalıcılar var ama bu bir tam kara kutu olmuş yani bakıldığı zaman.
Televizyonun arkasına koyuyorsun, gözükmüyorsun. Yani anten alıcısını bile, kızıl ötesi alıcısını bile böyle bir yerlerden hani şey yapıp dolaştırıp öyle kullanıyorsun. El kadar uydalıcısı yapmışlar. Bunlar böyle eski tip hani beta VHS kaset şeyi hani player gibi olmuş.
Ama burada muhtemelen biliyorsun Xbox 360 ilk çıktığı zaman Microsoft'un bayağı dili yandı. Özellikle o 3 kırmızı uyarısı, evet. Aşırı ısınmaya bağlı bir takım sorunlar gibi faktörlerden dolayı bayağı sıkıntı yaşamışlardı. Muhtemelen bu tasarımla ilgili belki arka planda binlerce mühendis ciddi arge çalışması yapmışlardır ama günün sonunda bakıldığında bu bir oturma odası cihaz aslında. Evet. Çünkü yeni eklenen TV özellikleri, ekstra eğlence fonksiyonlarına bakıldığında Microsoft oturma odasını hedefliyor. Ama tasarıma baktığımız zaman artık yepyeni, neredeyse çerçevesiz, ipince plazma televizyonlar, LCD televizyonlar varken altına kocaman bir kara kutuyu koyacaksınız böyle. Eskilerin şeyi gibi, atölyeleri gibi, televizyona bağladığımız ikinci
kara kutular, tık tık basardık, oyunları değişti.
Onların zaten bir tasarım var. Tasarım anlamında ben çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Sen de muhtemelen beğenmedin.
Yok, çok beğenmedim. Ben donanım anlamında da çok beğenmedim.
Donanım anlamında şöyle bir şey var. Şimdi aslında donanım tartışmasına gidelim istersen. PlayStation 4 çıktığı zaman donanımı ile ilgili tartışma yaşanmıştı. İşte AMD'nin tabletlere özel işlemci mimarisini kullanan bir konsol,
bir de notebook grafik kartı.
Bir de notebook grafik kartı pek çok kişiyi mutlu etmeyecek tarzında açıklamalar vardı. Ancak Xbox daha da zayıf bir donanımla karşımıza çıkıyor. Özellikle grafik tarafı daha zayıf. Hani bakıldığı zaman %25'e var olan bir core sayısında azalma var PlayStation 4 ile kıyaslandığı zaman. İşlemciler aynı 8 çekirdek. Neredeyse aynı frekansta çalışıyorlar. 1.6 GHz'de çalışıyor söyleniyor. Kaldı ki PlayStation 4 GDDR5 bellek kullanıyor. 5500 MHz'de çalışan. Ve ortaya koyduğu bandwidth neredeyse 180 gigabit per second yani 100 saniyede 180 gigabit gibi bir değer. Microsoft'a baktığımız zaman 200 gigabit söylüyor ama şöyle söylüyor. Grafik biriminin bellek veri yolunu alıyor, SRAM'in veri yolu kapasitesini alıyor, işlemciyi alıyor. Hepsini topluyor ortaya bir Voltron'u kurup 200 gigabit'e ulaşabiliyorlar yani.
Sözde şeymiş, grafik birimi aynı anda ikisine de erişebiliyormuş. Tamam erişebiliyor da biri de bir tarafta 32 megabayt SRAM var. Hı hı. 32 megabayt neye yetecek?
Hani... Ya tüm grafik yükünü ana sistem belleğinden alıp bellek veri yolunu kullanmadan SRAM üzerinden vereceğini söylüyor ama tabii onun nasıl kullanılacak o ayrı bir tartışma
yani orada
konusu.
Evet farklı bir mimari. Onlar daha önce de biliyorsun Xbox 360'ta da grafik yongasına ayrı
entegre bellek kullanmışlardı.
Entegre bellek kullanmışlardı. Orada çok avantajını gördüler. Onun devamını getirmek istiyorlar ama en azından bellek tarafını bir şekilde iyileştirip yine yanında da bir SRAM kullansalardı daha iyi olurdu diyoruz. Yani gene bu konsollar, bu donanımla bizi böyle yüreğimizi hop hop ettirmeyecekler.
Yani hani bakıldığında işte diğer özellikle dediğin doğru aslında. Tabii ama burada oyun yapımcılarının donanımı nasıl kullanacağı da büyük önem taşıyor.
Muhakkak güzel oyunlar değerlendiririz aslında. Baktığımızda o yapmışlar falan diyeceğiz ama böyle heyecanlanmayacağız. Anladın mı? O joystick'i böyle ele aldım. Hani grafik.
Yani en azından şöyle bir durum söz konusu. Xbox 360 ve PlayStation 3 çıktığında sahip oldukları donanım o dönem PC'lerinden çok geri değildi. Kafa kafaya gidebilecek, güreşebilecek donanımlara sahiplerdi aslında ama şu an bakıldığında işte bir AMD tarafında HD 7990 ya da GeForce Titan gibi ekran kartları bu tabletlerden neredeyse 3-5 kat daha yüksek performansı zaten halihazırda sunabiliyorlar. Bakıldığı zaman Xbox'ta 8 GB bellek var ama bu bellek DDR3 2133 MHz ve diğer taraftan bakıldığında üzerine 500 GB'lik bir disk kullanılmış.
Bunlar yani standart.
Yani donanım olarak bakıldığı zaman şunu söyleyelim aslında bu işlemci 28 nanometre, 40 nanometre mi 28 nanometre mi tartışmaları vardı. 28 nanometre ve bir başka tartışma daha vardı. Microsoft'un verdiği tek teknik detay 5 milyar transistöre sahip bir silikon olduğunu söylediler. Ama tabii burada 5 milyar transistör işlemci ve grafik biriminin ibaret değil. Öyle olsaydı örneğin bugün Sandy Bridge E serisi 3960'da 2 milyar transistör var.
Ve yarısı cache.
Yarısı cache ve 7970 ekran kartında da 2 milyar transistör var. Bunların ikisini koyarsak 4 milyar transistör yapıyor. Yani bakıldığı zaman
zaten onlar orada... büyük ihtimalle o 8 GB belleği ne buldularsa topladılar.
Hepsini topladılar çünkü 32 MB'lik SRAM belleğinde 1,5 milyar transistör içerdiği zaten açıklandı. Bu alanda bakıldığında da hani böyle sektörün yurt dışında çok tartışılan bir konu olduğu, hani sektörün böyle eskisi diyebileceğimiz yurt dışındaki ünlü bazı teknoloji editörlerinin de bu hataya düşmesi aslında ilginç oldu. Xbox konusunda beni en çok heyecanlandıran detay yeni Kinect oldu.
Evet.
Ya, hakikaten Kinect artık aşmış diyeceğim çünkü Full HD çözünürlüğüne sahip artık sensör bazında ve birinci nesil Kinect'le kıyaslandığınız zaman kamera sensörü artık %60 daha fazla görüş alanına sahip. Ve bununla birlikte sesi kontrol desteği sunuyor. Cihaz kapalıyken bile siz Kinect dediğiniz, Xbox dediğinizde cihaz otomatik olarak açılıyor. Evet. Ve kaldı ki kamera üzerinden senin kalp atışlarını bile takip edebiliyor.
Evet. Kinect'i yapmışlar bu sefer. Ben ilk Kinect'i denediğimde Ya bu alet yapmışlar. Bu gelecek vaat ediyor ama bir şeyleri eksik diyordun. Çünkü bir gecikmesi vardı. Hı-hı. Onun da sebebini ben biraz forumlarda araştırdım. Çünkü biliyorsun Xbox'ın Kinect sensörünü ayrıca PC'ye de takabiliyorsun. Yani geliştirici kitleri falan var. O USB 2.0 arayüzünün yetmediğini, veriyi çok fazla sıkıştırdığını, orada kayıplar olduğunu, bir de onu tekrar Xbox tarafından işlenmesi bir gecikmeye neden olduğunu açıklıyorlardı. Zaten oyunlarda da fark edersin. Özellikle hızlı böyle dans oyunlarında senkronizasyon sıkıntısı olabiliyordu. Şimdi bütün hepsinin üstünden geçtiler. Zaten kendine has özel bir ara birimden çok yüksek bir hızla veri aktarımı yapabiliyordu. Senin de dediğin gibi sensörleri de gelişti. Hem daha geniş alanı görüyor. Farklı şeylere göre insanın iskelet yapısını daha iyi tanımlayabiliyor. Bir hatta, de üstüne kalp atışı dediğinde yani artık bu sefer olmuş diyebiliyorum.
Hatta şöyle söyleyelim. Kinect karşısında, yeni Kinect karşısında oyun oynarken sağ bacağınıza daha fazla yük veriyorsanız bunu bile algılayabiliyor. Evet. Yani hakikaten çok inanılmaz bir iş ortaya koymuşlar. Şimdi diğer detaylara bakalım istersen biraz da. Blu-ray disk var. Hani bundan 5 yıl önce Toshiba HD DVD Blu-ray'den daha iyi dediği zaman hakikaten şu zamana belki geleceğe dönüp bu açıdan bile bakmasını isterdik açıkçası. Evet. Çünkü HD DVD zaten büyük televizyon yapımcılarının desteklediği bir format değildi o dönemden beri. Kısa süre içerisinde zaten piyasadan yok oldu. Blu-ray ise Sony'nin uzak ittirmeleri sonucunda bugüne kadar yaşamı sürdürdü ve artık standart oldu diyebiliriz. Yeni nesil Blu-ray formatları üzerine çalışmalar devam ediyor zaten. Bir de yazılım kısmına girelim istersen. Microsoft yazılım tarafında da ciddi güncellemeler yapmış. Artık Xbox Live ile ilgili pek çok şeyi paralarla getirmişler. Hı hı. Aylık abonelik tarzında mantaliteleri var. Bu bağlamda PlayStation 4'ün biraz daha şanslı olduğunu söylemek gerekiyor. Üzerinde 3 farklı işletim sistemi var. Bir, oyunları çalıştırdığımız Xbox'ın kendi yazılım platformu. İkincisi Windows 8 çekirdeği uygulamadan çalıştırıldı. Üçüncüsü de arka planda aslında multitasking gibi sistemlere yöntem bir alternatif yazılım olarak gösterilebilir. Şöyle bir anekdot var. Şunu söylüyorlar. Özellikle oyun ve işletim sistemi tarafındaki iki farklı yazılım çekirdeğinin Microsoft Hyper-V tarzı teknolojileriyle geçiş sağlıyor. Bu bağlamda da örneğin oyun oynarken Xbox 360'ın işlem gücü kadar bir gücü de işletim sisteminin çekirdeğini sallamaya devam edebiliyor Xbox. Bu bağlamda bakıldığı zaman Microsoft özellikle yazılım kısmına bayağı para harcamış gibi görünüyor. Onun dışına bakıldığında genel olarak işte USB 0 gibi teknolojiler var. İşte evet, Wi-Fi 8, evet. 2.11'den kablosuz iletişim teknolojisi var. HDMI 1.4 desteği var. HDMI in girişi var. Yani evet. Artık işte Live TV kutularını bunun evet. üzerine bağlayıp overlay ile ekranlara evet. getirebileceğiz. Bunun dışında işte oyunlara bakalım istersen biraz da. Forza Motorsport 5 var. Forza zaten Xbox'ın olmazsa olmaz oyunlarından bir tanesi. Bunun dışında hani Call of Duty Ghost önemli bir yapım olarak gösterilebilir. Zaten Electronic Arts'la Microsoft'un yakın bir işbirliği var. İşte
çıkacaktır.
FIFA 14 olsun, NBA Live 14 olsun gibi pek çok oyun Xbox'a çıkacak. Ve bu yıl sonuna doğru da Xbox PS'ye girmiş olacak. Yani bir de şunu söyleyelim. Xbox zaten kontrolcü konusunda en iyi konsoldu evet. artık.
Yapmışlar.
Artık tetiklere bile titreşim eklemişler. Call of Duty'ye düşünsene, düşmana kilitlendin, ateşi bastığından, tetiğe bastığından itibariyle bir titreşimle o anı yaşayabileceksin.
Bayağı iyi olmuş yeni kontrolcüsü. Şeklini biraz daha böyle ele oturacak ergonomik şekilde yapmışlar. Anladığım kadarıyla, fotoğraflardan gördüğüm kadar hafif de büyümüş. Daha da iyi olmuş. Çünkü bizim gibi büyük elli insanlar o joystick'le belli bir süreden sonra artık yorulmaya başlayabiliyordu. Joystick'i yapmışlar. Benim Xbox One için söyleyebileceğim son değerlendirmem, son yorumum. Bu biraz daha işin TV sektörüne gözünün diktiğini gösteriyor Microsoft'un.
Sony, daha eğlence odaklı.
Evet, Sony şey ise burada daha çok böyle community, hem oyun ve oyun oynarken de arkadaşlarınızı işin içine sokmasını hedef alıyor. Orada işte biraz daha farklılaşıyorlar. Büyük ihtimalle oyun kısmında ikisi de çok benzer şey yapacaklar.
Ortak bir mimari var evet, zaten sonucunda ortada.
Çok benzer bir çizgi izleyecekler. Xbox bir tarafa doğru daha böyle TV odaklı, internet üzerinden streamler olsun vesaire olsun, o tarafa yönelecek. PlayStation ise böyle daha işin sosyal yanına, insanları birleştirip oyun oynatma yönünde yol izleyecekmiş gibi gözüküyor.
Tabii ben de son olarak şunu söyleyeyim. Hani şu an henüz piyasaya çıkmamış iki konsol sadece donanımlarına bakarak eleştirmek ya da karşılaştırmak doğru değil, ancak PlayStation 4 halihazırda oyun geliştiricilerine daha fazla kaynak evet. sunuyor donanım bazında. Bu bir gerçek. Daha fazla işlem gücüne sahip. Ve diğer taraftan bulut tabanlı servisleri PlayStation 4 en azından yapılan açıklamalar doğrultusunda daha iyi kullanacak gibi. Arkasında Gaikai bulut evet. servisi var. Ve son olarak da PlayStation Vita'ya da kablosuz görüntü aktarabilmesi, hani Nvidia Project Shield'da olduğu gibi, biraz daha oyun odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ama fanboylardan bir tanesinin hazırladığı da bir video vardı. İşte Xbox One lansmanında neredeyse belki 1000 kere TV evet. TV denmesi. Xbox One'ın oyun dışında daha entertainment evet. ve all-in-one odaklı bir eğlence cihazı olacağını da bir göstergesi diyerek Xbox One'ı burası son noktaya koyalım. Hem ikisi biri de, hem de BTC tarafındaki programlarda zaten Xbox One'la ilgili daha kapsamlı açıklamayı yapar arkadaşlarımız diyerek Sony kısmına geçelim. Sony yeni bir telefon tanıttı, Xperia UL'e. Biz bu cihazı çok merakla bekliyorduk açıkçası. Çünkü Snapdragon 600'e geleceği söyleniyordu. Ancak Sony yine yapacağını yaptı ve artık 2013'ün ortalarına geliyoruz. Yine Snapdragon S4 Pro işlemciye sahip bir cihaz çıkartıyor.
Ucuza mı almış Qualcomm'un elinde kalanlar?
Sony kullanan arkadaşlar zaman zaman bu eleştiriyi yaptığımızda bize kızıyorlar. Ancak şunu söyleyelim. Tamam, hadi Xperia Z Ocak ayında tanıtıldı. Belki geliştirme çalışmaları 2012'nin ortalarında bitmişti. Ancak şimdi Xperia UL'deyi Galaxy S4'ten ve HTC One'dan sonra piyasaya süreceksin. Ama hala eski nesil bir işlemci kullanıyorsun. Kimse de kusura bakmasın ama bu Sony'nin yaptığı bir hata yani, bu yani.
Çok kesin konuşmak istemiyorum ama benim şurada aklıma gelen bir şey var. Ben inanmıyorum ki S4 Pro ile Snapdragon 600'ün soket anlamında bağlantı, fiziksel kontak noktaları arasında bir fark olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü sen de biliyorsun bazen bu tarz ARM işlemci üreticileri yeni versiyonlarını şey yapıyorlar ama eski soketle compatible, yani uyumlu olduklarını belirtiyorlar. Bu da demek oluyor ki işte eskisini sök, yenisini tak. Fazla bir geliştirme, işte yazılımsal anlamda iyileştirmeleri yapıp kullanabilirsiniz anlamında. S4 Pro ile Snapdragon 600 öyle çok da birbirine çok farkı olduğunu düşünmüyorum açıkçası fiziksel anlamda. Yani kullanmak isteseler kullanırlardı.
Kaldı ki şöyle bir durum söz konusu. Evet, Snapdragon 600 belki Snapdragon S4 Pro'dan 5 kat daha hızlı bir platform değil ama ortada daha yenisi varken daha iyisini evet, kullanman daha faydalı olur diyelim. Ama tabii telefon tasarım anlamında Xperia Z'ye önden çok benziyor. Arkadan farklı bir yapıya sahip. Bu bağlamda bakıldığı zaman da Xperia Z gibi yine su geçirmez ve suya ve toza dayanıklı yapı devam etmekte. Ama Xperia UL'nin belki de en çok dikkat çeken detayı kamerası. Saniyede 15 kare çekebilen bir kamerası var. Hakikaten Sony demiş ki bakın ben kamera özellikleriyle ön plana çıkan bir akıllı telefon yaptım. Sırf kamera seçiminde pek çok kişi bu telefonu alacaktır ama tabii şu an Japonya'ya özel bir telefon. Avrupa'ya ve Amerika'ya ne zaman çıkar henüz bilmiyoruz.
Şunu da belirtelim. Videodan da gözüküyor zaten. Hem arka kapağı çıkıyor, pili de değişebiliyor. Hı-hı. Bu da yani su geçirmez bir telefonda bunları söylemesi tasarım anlamında ciddi üzerine yoğunlaşıldı, odaklandığında göstergesi. Yani
25 Mayıs gibi Japonya'da piyasaya çıkacağını söyleyelim Xperia UL'ni ve diğer haberimize geçelim. Yine bir akıllı telefon haberi ve yine Japonya özel bir akıllı telefon haberi. Panasonic'te Eligua P adını verdiği bir telefon yapmış. Hatta tam adını söyleyelim. Eligua P-03E dediğimiz Japonlar gibi uzak doğular yine isim konusunda maalesef başarısız olmuşlar. Ama bu telefonun başarılı olduğu noktalar var. Birincisi Samsung'un çok sık altını çizdiği işte ekrana dokunmadan parmağınızı yaklaştırarak uygulamayı çalıştırma gibi özelliklerin hepsi bu telefonda var. Adamlar bunu yapmışlar. Diğer taraftan bakıldığında 4.7 inç Full HD ekrana sahip. 1.7 GHz Snapdragon 600 işlemcisi var. Yani yazılım olarak Galaxy S4, donanım olarak HTC One bir araya gelmiş diyebiliriz. Ve bununla birlikte Xperia Z'ye yönelik bazı özellikleri de var. Suya ve toza dayanıklı bir telefon. Yani Panasonic 3 farklı büyük üreticinin en iyi yanlarını almış, bir telefona bir yere getirmiş ama tasarım becerememiş. Çok
bir de başka büyük bir üreticinin kötü bir yanını almış, Lumia'nın da kalınlığını almış.
Lumia'nın da kalınlığını almış, yaklaşık 11 mm kalınlığı evet, bir telefon. İşte uzak doğrular yani donanım konusunda zaman zaman iyi işler çıkartıyorlar ama günün sonunda hep bir şey eksik evet, kalıyor böyle.
Tasarımda özellikle bu Japon arkadaşlar.
Sony tasarım konusunda çok iyi işler evet, yapmaya başlarken yani işte Panasonic geçen sene biz Mobil Dünya Kongresi'nde Eligua serisi çok güzel telefonlar evet, gördük. Onlar ne kadar güzelse bu telefonda tasarım olarak maalesef o kadar kötü ama örneğin çiğ kablosuz şarj teknolojisi bile evet, var bu telefonda bakıldığı zaman. Dolu dolu bir telefon yapmışlar diyerek bir dizüstü bilgisayar haberi verelim. Hatta bir ultrabook haberi olsun. Lenovo'nun Yoga 11S modeli. Şimdi Lenovo, Yoga 11 ve Yoga 13 isimli iki tane modeliyle beraber piyasada. Lenovo'nun bu ürünlerine baktığımız zaman birisi işte adından anlaşılabileceği 11. kategorisinde. Diğerisi 13. kategorisinde. Lenovo 11, Yoga 11 modeli Windows RT işletim evet, sistemi kullanan ve Tegra 3'ü bir cihazdı. Ama şimdi artık aynı cihaza Intel platformunu yerleştirmişler. İsterseniz i3, isterseniz i5 ya da i7 işlemciyle ve Windows 8 işletim sistemini alabiliyorsunuz. Kaldı ki tüm bunların yanında ekran dönebiliyor, ekran dokunmatik. Evet. Hakikaten taşınabilirliğin ve fonksiyonelliğin çok ön plana çıktığı bir cihaz olmuş.
Evet, Yoga zaten senin de dediğin gibi bu farklı kullanım senaryolarına çok iyi adapte olabilen bir dizüstü bilgisayardı. 11. versiyonunu almak isteyenlerin en büyük sıkıntısı ARM yani RT tabanlı olmasıydı. Şimdi o da ortadan kalktı. İstendiğinde i3, i5, i7 bütün seçenekleri sunuyor. SSD'sinden tut, işte HD 4000 grafik birimine kadar her şeyi var. Bu tarz farklı senaryolarda kullanmak isteyenler için iyi bir alternatif olacaktır. 13 çünkü bazen büyük kaçabiliyor. Hı hı. 11'de söylediğimiz üzere RT'de yani insanları arkasına bakmadan kaçması için birçok sebep sunuyordu açıkçası Windows RT platformu ve altındaki Tegra 3'ten dolayı. Şimdi bütün bu handikapları ortadan kaldırmış ve hızlı bir versiyonunu sunmuşlar. İyi satış rakamlarına ulaşacağını tahmin ediyoruz.
Evet, büyük bir ihtimalle taşınabilirliği önem verenler için dikkat çekici seçeneklerden bir tanesi olarak piyasaya girecek. Türkiye'de herhalde yılın ikinci yarısıyla birlikte geleceğini tahmin ediyorum. Direkt son haberimize geçelim. Samsung cephesinden olacak bu aslında. Aslında doğrudan Samsung değil ama büyük ihtimalle Samsung'un önümüzdeki sene piyasaya süreceği Galaxy S5'te kullanılacak ses işlemcisi detaylanmış. Wolfson firmasının W serisi yeni ses çipi WM5110 diye geçiyor. Demolarını da yapmışlar hatta. Ben bazı YouTube'da videolarını da izledim. Tamamıyla stüdyo kalitesinde ses vaat ediyorlar. Hani kristal berraklığında ses sunacağız diyorlar. Bu bağlamda işte 600 MIPS seviyesinde işlem gücü sunan ve şu an Galaxy S3'te, Galaxy S4'te ve Galaxy Note 2'de kullanılan yine Wolfson firmasına ait ses işlemcilerinden 2 kat, 3 kat daha güçlü bir işlemci. İşte bakıldığından detaylarına baktığımızda 24 bit, 192 kHz'lik bir örnekleme evet, kapasitesine de sahip. Hakikaten önümüzdeki sene telefon arasındaki yarışa bile ses ekleneceğini söyleyebiliriz. Şu an HTC o noktada biraz daha ön planda. Evet. yaptığı çalışmalarla, pazarlama faaliyetleriyle. Ama Galaxy S5 de önümüzdeki sene kendi sınıfında belki de en iyi ses işlemcisine sahip cihaz olabilir. Daha iyisi başka bir firma tarafından ve başka bir üretici tarafından piyasaya sunulmazsa.
Evet, verdiğin teknik detaylar zaten ses çipinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Burada bir de ekstra benim söylemek istediğim bir teknik detay, yani 3 miliwatt civarında bir güç tüketimine sahip olması. Yani ses kalitesi arttırılmasına rağmen güç tüketimini aşağı çekmeyi başarmışlar. Hani şu anda bir işlemcide Cortex çekirdeklerinin yük altında 1000 miliwattın üzerine çıktığını biliyoruz. Hı-hı. Güç tüketimi sırasında, yani kıyaslamak istediğimizde 3 miliwatt hani devede kulak gibi bir şey kalıyor bunun yanında. Ses kalitesi olarak biraz da cihazların üzerindeki hoparlörlerin geliştirilmesi burada
artık farklı. Boom Sound'la biraz onu
bir onu yaptılar ötekişelim. Evet. Galaxy serisinde de bu tarz gelişmeleri görebilirsek, daha kaliteli iyi hoparlörleri görebilirsek, sadece kulaklık takanlar değil veya ne bileyim bu sesle direkt olarak iletişim halinde kullananlar değil, farklı senaryolar içinde bu ses çipini kullanan insanlar sürekli bu çipin faydalarından yararlanabilir diye diyoruz.
Büyük ihtimalle Galaxy S5'te bu ses çipini kullanacak çünkü Samsung ve Wolfson yaptıkları anlaşmayla uzun vadeli bir iş ortaklığında da imza atmış durumdalar. Yani önümüzdeki sene HTC One, HTC Two ya da ismi ne olursa HTC'nin Beats Audio teknolojisine sahip yeni modeliyle Galaxy S5 ses konusunda da yarışacaklar gibi görünüyor diyerek bu bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki video mobilite programında görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Tabii yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bizden eksik etmeyin. Bekliyoruz. Dediğimiz gibi biz öz eleştiri yapmaya da açığız. Geçtiğimiz bölümde Xperia SP'ye olması gerekenden daha az vakit ayırdığımızı sizlere zaten videomuzun önceki kısımlarını söylemiştik. Lütfen siz de eleştirilerinizi eksik etmeyin. Biz bu eleştirileri de zaman zaman ekranlara taşıyor olacağız diyerek artık programı kapatalım Ender.
Kapatalım.
Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşene dek. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.